80 milyar doların üzerinde servetiyle dünyanın en zengin ikinci adamı. İşine dans ederek giden, dünyanın en büyük jet filolarından birinin sahibi olmasına rağmen özel jeti olmayan, yıllardır aynı mütevazi arabaya binen ve arabasını kendisi kullanan, koruma ordusuyla gezmeyen Warren Buffett'ın, bugün dünyanın en zengin 3 insanından biri olmasını sağlayan altın değerinde 13 önemli taktiği.
Zırveizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırveizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Ne haber, nasılsın? Son yayından bu vakte kadar geçen sürede yine ama yine ömrün boyunca çalışmamanı gerektirecek kadar zengin olabildiğini zannetmiyorum. Ben de olamadım. Merak etme. Bu yayında sana bunun neden bir talihsizlik veya kötü şans olmadığını anlatacağım. Gel birlikte bakalım. Bizler neden ve nasıl yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildik? Yayına John Steinbeck'in çok sevdiğim bir sözüyle başlamak istiyorum. Kendisi der ki, fakirler kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir. Ne yazık ki ama ne yazık ki ben de şuncacık ömrümün çok uzun bir zamanı boyunca gerçekten zengin olabileceğimi zannederek yaşadım. Evet, bu benim öyle düşündüğüm zamanlarda yapmış olduğum bir hata olabilir. Fakat sen hala böyle düşünebiliyorsan, zengin olmayı bırak, yoksulluk sınırının üstünde yaşamaya aday olduğunu zannediyorsan, gel otur ve dinle. Çünkü sana anlatacağım şeyler var. Şu an bir işin var mı, çalışıyor musun bilmiyorum. Belki ömrünün bir döneminde çalışmak durumunda kalmış olabilirsin. Eğer öyle değilse de etrafında çalışan insanları gözlemlemeni istiyorum. Bizler çalışan insanlar olarak az film izlediğimiz, daha az tiyatroya gittiğimiz, daha az çocuklarımızla, kardeşlerimizle, ailemizle vakit geçirdiğimiz zamanlarda, daha az kendimizle baş başa kalabildiğimiz zamanlarda, daha az yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz zamanlarda bunların tamamını genelde iki şeye değiş. 1. işsizliğimize, 2. işimize. Yani işimiz olduğu zaman işe ayırdığımız vakitten ötürü bunlara vakit ayıramıyoruz. İşsizken de yeterli imkanları ve kaynakları bulamadığımız için bu şeylere çok az zaman ayırabiliyoruz. Evet, bu biraz alehangirli bir durum. Yani hem iş sahibi olmamız hem de işsiz olmamız kendimize, sevdiklerimize yatırım yapmamızın önüne nasıl geçebilir? Senden çalışan bir bireyi düşünmeni istiyorum. Mesai saatleri içerisinde, iş yerinde kendisinden işini yapması, mümkünse en iyi yapması beklenen bir çalışanı hayal etmeni istiyorum. Bu insan aslında iş yerindeyken bir manada kendisi değil. Çünkü ona orada verilmiş bir ünvan, bir görev, bir de beklenti var. Bunların da dışında o aynı zamanda çalıştığı şirket için bir maliyet kalemi, bir sarf malzemesi, adeta bir ekipman. Yani bir maliyet listesi oluşturulduğu zaman sermayedar iş yerini aydınlatmak için veya ısıtmak için verdiği maliyet parasıyla o işçiye verdiği parayı aynı giderler tablosuna ekliyor. Maliyet tablosuna ekliyor. Şimdi eğer iş yerinde bir maliyet kalemiysen, bir ünvanın varsa ve senden mesai saatlerinde işini yapman, mümkünse de iyi yapman bekleniyorsa, ister bir maliyet olduğunun farkında olan bir işçi ol, ister olma, işini yaparsın. İşin bittiği zaman da iş yerinden çıkar. O az önce bahsettiğim yeme, içme, sosyal aktiviteler, vakit ayırman gereken her ne varsa onlara vakit ayırırsın. Ve beklenti şudur ki çalışarak elde edebileceğin o gelir kaynağıyla hem sosyal hayatına hem kendine bir takım harcamalar, yatırımlar yapıp yaşamaya devam edesin. Bizim çalışanlar olarak ortalama 300 yıldır rolümüz bu. Düzenin bizden talep ettiği bu. Biz de böyle bir kapitalist düzende ücretli köleler olarak bizden istenileni yerine getiriyoruz. Fakat sana burada bir örnek vereceğim. Burayı dikkatlice dinlemeni istiyorum. Hem de 300 yıl gerisinden bir örnek değil. İçinde yaşadığın ülkede, tırnak içinde gelişmekte olan diğer birçok ülkede olduğu gibi işçi göçü denen bir olgu var. Yani ister senin tanıdığın yaşlı bir akraban olsun, isterse uzaktan bir tanıdığın olsun, isterse de internette gördüğün birisi olsun. Şu cümleleri çok kez duymuşsundur. Ah, o Mark zamanı yok mu Almanya'da? Harca harca bitmiyordu. Para o kadar bereketliydi ki. Hatırladın değil mi böyle konuşanları? Peki sana soruyorum, düşünmeni istiyorum. Çok uzak bir geçmiş değil. Sadece 40-50 yıl önceki kazancına bakarak, kazancından böyle bahseden insanlar ne oldu da bu durumdan şikayet eder hale geldi? Tamam, onlar çalışmıyor olabilirler. Ancak batılı ülkelere işçi göçüyle gitmiş olan insanların çocukları şu an çalışıyorlar. Belki senin de etrafında var böyle tanıdıkların. Şimdi desek ki üretimde verimlilik azaldı veya çalışma saatleri azaldı. Hayır, bu yayını dinlediğin esnada eğer zirveizm.com'a gidip bu bölümün görsellerine bakacak olursan şunu göreceksin ki içinde bulunduğun ülkede haftalık çalışma saati 45 saatten fazla ve verimlilik oranları yıllar geçtikçe artıyor. O halde hem o tırnak içinde refah devletleri olan batılı ülkelerde çalışanlar, çalışmış olanlar hem de senin içinde bulunduğun ülkede çalışmış olanlar, bu kapitalist toplumlar neden aynı şeyden şikayetçi? Bunun basit bir sebebi var. Daha derine inmeden önce sana söylemem gereken önemli bir şey var. O da paranın değerinin altınla ölçüldüğü. Eğer sen de internet gibi açık kaynaklara girip araştırırsan şunu göreceksin ki 1 ons altın alabilmek için gereken çalışma saati 10 yıllar boyunca kat ve kat artmış durumda. Bu da aslında hepimizin fakirleştiği ve garibanlaştığı anlamına geliyor. Az önce söylediğim gibi madem üretimde verimlilik ve çalışma saatlerimiz oldukça fazla, peki bu ortaya çıkan değer nereye gidiyor? Nereye kayboluyor? Bu iki şekilde senden ve benden alınıyor. Biz halk olarak çalıştığımız zaman iş yerlerinde ürettiğimiz değerin bizden işverenler tarafından çalınması neticesinde sade vatandaş olarak da evlerimizde enflasyonun ve zammın neticesinde ürettiğimiz bütün değerden sistemli bir şekilde mahrum bırakılıyoruz. Bizler halk olarak tembel insanlar değiliz. Ya iş bulamıyoruz ya da bulduğumuz zaman geçmişte o işlerde çalışmış ebeveynlerimize kıyasla çok daha az kazançlar elde ediyoruz. Bundan şikayetçi olduğumuz zaman da önümüze iki tane seçenek getiriyorlar. Örneğin Elon Musk. Diyor ki ya haftada 40-45 saat çalışmakla olur mu? Dünyayı değiştirmek istiyorsanız haftada 80 saat çalışacaksınız. Öyle mi Elon? Bu senin için doğru olabilir. Çünkü sen o az sayıda olan mutlu insan topluluğunun arasına dahilsin. En zengin %1'e dahilsin. Fakat zaten halde kendisine, ailesine, sevdiklerine vakit ayırmak konusunda zorluk çeken bizler. Normal ve sıradan insanlar olarak bunu nasıl yapalım be? Bu Elon Musk gibiler, zenginler bize hep ne söylediler? Senden iyi düşünmeni ve hatırlamanı istiyorum. Eğer çok çalışırsan, fazla mesai yaparsan, tırnaklarınla kazırsan bir gün sen de zengin olabilirsin. Ve bu propagandayı o kadar çok tekrar ettiler ki ne yazık ki birçoğumuz bu yalana inandık. Yedik bu numarayı. Evet, bazılarımız 2 kat, 3 kat ücret aldı diye kendisini o hayali orta sınıfın, elitler kulübünün bir mensubu gibi zannetti. Dönüp kendinden biraz daha az ücret alan çalışma arkadaşlarına bakıp "Oo, ben sizden daha üstünüm. Bakın ben başardım. Siz niye başaramayasınız? Siz de daha çok çalışın. Siz de bu yerlere gelebilirsiniz." gibi gibi cümleler kuruyorlardı. Halbuki önemli olan başka bir şey var. İngilizce'de work-life balance dedikleri, yani çalıştığın saatler ve kendine ayırdığın, sevdiklerine ayırdığın saatler arasındaki denge ne kadar bozulursa bu senin zararına ama patronlarının lehine oluyor. Tabii ki sana böyle bir yalanı satmak isteyecekler. Çünkü bu onların çıkarına. Büyük Reset ve Evrensel Temel Gelir başlıklı bölümde söylediğim gibi lütfen ama lütfen kaygılarının aynı olmadığı bu insanların senin için refah dolu bir gelecek kurgulayacağı hayaline kapılma. Çünkü ortada mutsuz insanların olduğu, çalışanların da işlerinden memnun olmadığı bir tablo var. Senin de içinde bulunduğun ülkede mutluluk anketli ve iş memnuniyeti anketleri yapılıyor. Bak bakalım kaçıncı sıradasın. Burada çok önemli bir virgül koyayım. Bu cümleleri kurduğum zaman S7 Mutluluk Endeksinin Çalışan memnuniyeti anketlerinin iyi sonuçlar verdiği bazı batılı refah devletleri var. Ya onlara ne demeli? Onlarda kapitalizm yok mu? Gibi sistemlerle karşılaşabiliyorum. Benim bu sistemlere cevabım şu. Ne yapalım? Birkaç milyon insanın o da kapitalistlere karşı gelerek elde ettiği kazanımlarıyla az oranda sürdürülebilir iyi ücretli köleler düzeni yarattığı o ülkeleri parmakla gösterebilelim diye küresel boyutta kapitalizmden ve sömürüden vazgeçmeyelim mi? Her neyse devam edelim. Halbuki olması gereken çok basitti. Çalışan olarak senden beklenen mesai saatinde iş yerinde olman, işini yapman değil mi? Ama bir bakıyorsun ulan bolluk içinde yokluk yaşıyoruz. Çalışma saatlerimiz fevkalade, verimlilik fevkalade, ortaya çıkan müthiş bir değer var ama o değer senden benden alınıyor. Bu liberaller bize ne dediler? Herkesin dinine, ırkına ve geçmişine bakılmaksızın başarı ve refah elde etme fırsatı vardır. Senden o cebinde 10 dolarla bir şehre gelip yılın sonunda 1 milyon kazandım diyen palavracıları hatırlamanı istiyorum. Hani o sıfırdan geldimciler. Kusura bakma da kimse sıfırla doğmaz, kimse sıfırdan gelmez. Sen ya borçlu bir insan olarak doğarsın, yani ailenden bir fakirlik miras alırsın ki içinde bulunduğun ülke dahil birçok kapitalist devlette fırsat eşitliği kavramının ortadan kalktığını düşünecek olursak bu çok yaygın bir fenomendir. Ya da mutlu bir azınlığın içine doğar, herkesi de kendin gibi zanneder, tutup Elon Musk gibi herkes çok çalışmalı, 80 saat çalışmalı gibi cümleler kurarsın. Ben dinleyicimin bu tarz dogmatik takıntılara sahip olduğunu zannetmiyorum, zannetmek de istemiyorum. Yani çalış, çalış, çalış. Para biriktir, mevki, makam atla. Ne için? Bir hobi edinemedikten sonra, ailene, çocuklarına, sevdiklerine, arkadaşlarına vakit ayıramadıktan sonra, gezip tozamadıktan sonra, hayatın iş olduktan, iş yerinde de affedersin mal olduktan sonra, sarf malzemesi olduktan sonra, böyle bir düzenden ne bekliyorsun? Garibim, kıymetli dinleyici, şunu sen hiç duymadın mı? Ya çalıştık, çalıştık da çocuklarımıza iyi bir eğitim verelim diye, iyi şartlarda yetişsinler diye çalıştık. Emekli olunca da Ege'ye yerleşir, yaşar gideriz. Çok makul ve güzel bir istek bu aslında. Ama bunun adeta bir dogmatik takıntı haline gelmiş, sıkı çalışma, fazla mesai yapma, kariyer basamaklarını atlama kültürüyle değil de ürettiğin değerin senden çalınmayışıyla olabileceğini anlamanı istiyorum. Geldik yayının ortalarına. Tamam, iş yerinden çıktık diyelim. Peki bu sefer bizi kapıda ne bekliyor? Zamlar ve enflasyon. Sürekli sanki birisi ellerini cebimize koymuş, tık tık tık, oradan para tırtıklıyor. Para politikası üretenler para tabanını genişletiyor, cebimizdeki paranın değeri azalıyor. Kapitalistler tutup ürettiği ürünlere zam yapıyorlar, cebimizdeki paranın değeri azalıyor. Ve sen, ben, halk olarak alınan bu kararların tamamından dışlanmış durumdayız. İş yerinde de kazancımızdan dışlanmış durumdayız. Senden kendi hayatına, etrafındaki insanların hayatına, tanıdıklarına bakmanı ve gözlemlemeni istiyorum. Düşünmeni rica ediyorum. Kendine vakit ayıramıyorsun, düşünmeye vakit ayıramıyorsun, sanat yapamıyorsun, boyayamıyorsun, çizemiyorsun. Bana şunun cevabını ver ve kendine itiraf et. Çalışmadığın bir günü düşün. Tamamen kendine ayırdığın bir gün. En son ne zaman o gün aklına iş veya işe dair, iş yerine dair bir şey gelmeden durabildin? Ya çalışmıyorken bile işi düşünüyoruz, işi konuşuyoruz, işi tartışıyoruz. Artık bu iş ve yaşam dengesinin önemini anlamamız lazım. Tabii ki diyebilirsin ya ben istisnayım. Bir de öyle bir kültür var. Ya ben istisnayım. Ya ben yapabilirim. Bolluğa kavuşabilirim. Tekrar söylüyorum. Senin kurtuluşun aynı kaderi çok uzun dönem paylaştığın o yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların kurtuluşu anlamına gelmiyor. Bu dümenin içerisinden ya hep beraber dayanışma içinde çıkacağız ya da havucun peşinde koşan tavşanlar gibi ömrümüzü heba edip gideceğiz. Orta sınıf masallarına inanıp o tırnak içinde elit sınıfa dahil olabileceğimiz hayalleriyle yaşayıp gideceğiz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.